Ayrım 67.
Sayfa 1172. Dinliyordu. Belirsiz gürültü ona kadar geliyordu. Büyük babanın yüksek amirane sesini, kemanları, tabakların, bardakların şıkırtısını, kahkahaları, bütün bu neşeli uğultu arasında Cosette'in tatlı neşeli sesini ayırt edebiliyordu. Fille du Calvaire sokağından ayrıldı, Omarme sokağına döndü. Oraya gelmek için Saint-Louis, Culture Saint-Catherine, Blancmanteau sokaklarından geçti. Bu yol biraz uzundu ama Vieille du Temple sokağının çamurlarından, tıkanıklığından kurtulmak için 3 aydan beri Cosette'le her gün Omarme sokağından Fille du Calvaire sokağına giderken geçmek alışkanlığında olduğu yoldu. Cosette'in geçtiği bu sokaklar onun gözünde öteki yolları ortadan kaldırıyordu. Jean Valjean evine girdi, mumunu yaktı, yukarı çıktı. Ev bomboştu, Toussaint bile yoktu. Jean Valjean'ın ayak sesleri her zamankinden daha çok gürültü çıkarıyordu. Bütün dolaplar açıktı. Cosette'in odasına girdi. Yatakta çarşaf yoktu. Kılıfsız, dantelsiz keten yastık, dokuma yüzü görünen, artık kimsenin yatmayacağı şiltenin ayak ucuna devşirilip bırakılmış battaniyelerin üzerinde duruyordu. Cosette'in önem verdiği bütün o küçücük kadınca eşyaların hepsi götürülmüştü. Yalnız büyük eşyalarla dört duvar kalmıştı. Toussaint'in yatağı da bozulmuştu. Bir tek yatak hazırlanmış, birini bekler gibi duruyordu. Jean Valjean'ın yatağıydı bu. Duvarlara baktı, birkaç dolap kapağını kapadı, bir odadan öbürüne gitti geldi. Sonra kendi odasına döndü, mumu bir masanın üzerine koydu. Kolunu sargılardan çıkarmıştı, sağ elini de sanki acı çekiyormuş gibi kullanıyordu. Yatağına yaklaştı, gözleri, acaba tesadüfen mi yoksa isteyerek mi? Cosette'in kıskandığı ayrılmaz dostun, Jean Valjean'ı hiç yalnız bırakmayan küçük bavulun üzerinde durdu. 4 Haziran'da Omarme sokağına gelir gelmez onu başucundaki bir sehpanın üzerine koymuştu. Biraz telaşla o sehpaya doğru gitti, cebinden bir anahtar çıkardı, bavulu açtı. İçinden 10 yıl önce Cosette'in Montfermeil'den ayrıldığı zaman arkasında bulunan elbiseleri çıkardı. Önce küçük siyah entarisini, sonra siyah atkısını, sonra kaba çocuk ayakkabılarını. Cosette onları bugün bile giyebilirdi, ayakları o kadar ufacıktı. Sonra kalın pazen gömleğini, yün etekliğini, cepli önlüğünü, yün çoraplarını. Hala küçük bir bacağın biçimini almış bulunan bu çoraplar, Jean Valjean'ın elinden daha uzun değildi. Bunların hepsi siyahtı. Bu giyeceklerin Montfermeil'e kendisi götürmüştü. Onları bavuldan çıkarıp birer birer yatağın üzerine yerleştiriyordu. Düşünüyordu, hatırlıyordu. Mevsim kıştı, pek soğuk bir Aralık ayı. Çocuk hırpani elbiselerinin içinde yarı çıplak soğuktan titriyordu. Soğuktan morarmış o zavallı ayacıkları tahta tabanlı pabuçların içindeydi. Kendisi Jean Valjean ona o palaspare elbiseleri çıkartıp bu matem kıyafetini giydirmişti. Kızını matem kıyafetiyle gören ana mezarında memnun olmuştur besbelli ama daha çok onun sırtında elbise olduğu ısındığı için sevinmiştir. Jean Valjean Montfermeil ormanını düşünüyordu. Birlikte oradan geçmişlerdi Cosette'le kendisi. O günkü havayı, yapraksız ağaçları, kuşsuz ormanı, güneşsiz gökyüzünü düşünüyordu. Ne olursa olsun pek tatlı bir şeydi. Bu küçük eşyaları yatağın üzerine yerleştirdi, atkıyı etekliğin yanına, çorapları ayakkabıların yanına, gömleği entarinin yanına koydu, hepsine teker teker baktı. Boyu şu kadarcıktı, kucağında kocaman bebeği vardı. Altın parasını şu önlüğün cebine koymuştu, çocuk gülüyordu. İkisi el ele tutuşmuş yürüyorlardı. Çocuğun dünyada ondan başka kimsesi yoktu. O zaman o mübarek başı yatağın üzerine düştü, o metin yaşlı kalp parçalandı, yüzü adeta Cosette'in elbiselerinin içine gömüldü. O sırada merdivenlerden birisi geçseydi, içeriden korkunç hıçkırıklar duyardı. 4. Immortal jekür. Dipnot, Latince, sonsuz azap. Birçok bölümünü görmüş olduğumuz korkunç eski savaş yeniden başladı. Yakup Melek'le ancak bir gece savaşmıştır. Ne yazık ki Jean Valjean'ın sonsuz karanlıklarda vicdanıyla göğüs göğüse geldiğini, onunla çılgınca çarpıştığını kaç kere gördük. Görülmemiş savaş. Kimi vakit ayak kayar, kimi vakit toprak çöker. Çılgınca iyiye sarılan bu vicdan kaç defa onu yakalamış, ezmişti. Kaç defa amansız gerçek onu yere yıkıp dizini göğsüne dayamıştı. Kaç defa kendisini yere seren ışıktan aman dilemişti. Kaç defa piskoposun onun içinde, üzerinde yaktığı o ışık hiçbir şey görmek istemediği anlarda zorla onun gözlerini kamaştırmıştı. Kaç defa savaşta dikilmiş, kayalara tutunmuş, safsataya yaslanmış, topraklar içinde sürünmüştü. Bazen vicdanını alt ederek, bazen de ona alt olarak. Kaç defa bir çelişmeden sonra, bencilliğin, hayın, aldatıcı itirazından sonra, öfkelenen vicdanının kulağına, çelme atma sefil diye bağırdığını duymuştu. Kaç defa kaçamağa sapan düşüncesi ödevin kesinliği karşısında titreyerek inlemişti. Tanrı'ya karşı koyma, ölüm terleri, kanadığını yalnız kendisinin duyduğu nice gizli yaralar, içler acısı hayatında nice sıyrıklar, kaç defa kan içinde yaralı parça parça, nurlanmış, kalbi keder içinde, ruhu sükunete kavuşmuş olarak doğrulmuştu. Yenildiği halde kendini yenmiş gibi görüyordu. Vicdanı onu parçaladıktan, hırpaladıktan, yendikten sonra üzerine dikilir, korkunç, pırıl pırıl, sakin bir halde ona, "Hadi şimdi huzur içinde git," derdi. Ama böyle korkunç bir savaştan sonra ne acı bir huzurdu o, yazık. Ne var ki Jean Valjean bu akşam son savaşını yaptığını anlıyordu. Yürek paralayıcı bir mesele vardı. Kader çizgilerinin hepsi düz değildir. İnsanın önünde dümdüz caddeler gibi açılıp gelişmez, çıkmaz sokakları vardır, kör düğümleri vardır, karanlık dönemeçleri, birçok yola açılan korkulu dört yola ağızları vardır. Jean Valjean şu anda yol kavşaklarının en tehlikelisinde mola veriyordu. İyi ile kötünün son kavşağına gelmişti. O kapkaranlık kesişme noktası gözlerinin önündeydi. Daha başka acıklı olaylarda olduğu gibi bu sefer de önünde iki yol açılıyordu. Biri çekici, öbürü korkunçtu. Hangisine sapmalı acaba? Gözlerimizi karanlığa her dikişimizde fark ettiğimiz esrarlı yol gösterici parmak korkunç yolu salık veriyordu. Jean Valjean bir kere daha korkunç limanla gülümseyen tuzaktan birini seçmek durumuna gelmişti. Şu doğruydu demek. Ruh iyileşebilir, kader asla. Müthiş şey. Düzeltilemez bir kader. Ortaya çıkan sorun şuydu. Cosette'le Marius'un mutluluklarında Jean Valjean nasıl davranacaktı? Bu mutluluğu kendisi istemişti, kendisi yaratmıştı. Onu kalbine kendisi saplamıştı. Şu dakika ona dikkatle bakınca, kalbinden çıkardığı kanı tüten bıçağın üzerinde kendi emeğinin işaretini gören silahçının duyacağı sevinci duyabilirdi. Cosette'in Marius'u vardı, Marius Cosette'e sahipti. Her şeyleri vardı, hatta servetleri bile. Bu da kendi eseriydi. Yalnız madem ki bu mutluluk artık yaratılmıştı, şimdi şurada karşısındaydı, Jean Valjean onu ne yapacaktı? Bu mutluluğa kendini zorla mı kabul ettirecekti? Ona karşı kendine aitmiş gibi mi davranacaktı? Hiç şüphesiz Cosette bir başkasınındı da. Ama Jean Valjean Cosette'den elde edebileceği kadarını isteyecek miydi? O güne kadar olduğu gibi gene arada sırada fark edilen ama sayılan bir baba durumunda kalacak mıydı? Sakin sakin Cosette'in evine yerleşebilecek miydi? Bir kelime söylemeden bu geleceği geçmişini götürecek miydi? Oraya hakkı varmış gibi sokulabilecek, bu aydınlık yuvada örtülü bir yüzle gelip oturabilecek miydi? Bu iki masumun ellerini gülümseyerek kendi feci ellerinin arasına alabilecek miydi? Guy Norman'ın salonundaki sakin ocak demirlerine, kanunun yüz kızartıcı gölgesini arkalarından sürükleyen ayaklarını dayayabilecek miydi? Talihini Cosette'le Marius'un talihiyle birleştirebilecek miydi? Kendi alnındaki karanlık onların alnındaki bulutu yoğunlaştıracak mıydı? Onların mutluluğuna kendi felaketini mi ortak edecekti? Susmakta devam edecek miydi? Kısacası bu mutlu iki yaratığın yanında kaderin uğursuz dilsizi gibi mi olacaktı? Bazı soruların zihnimizde bütün korkunç çıplaklığıyla belirdiği zaman gözlerimizi kaldırmaya cesaret edebilmek için uğursuzluklara, rastlantılarına alışık olmak gerektir. İyi ile kötü bu ciddi soru işaretinin arkasındadır. Sphinx sorar, ne yapacaksın? Bu acı tecrübelere Jean Valjean alışıktı. Sphinx'e gözlerini kırpmadan baktı. Bu amansız konuyu her yönünden inceledi. O sevimli varlık Cosette, kazaya uğramış bu adamın deniz ortasındaki salıydı. Ne yapmalı acaba? Ona yapışmalı mı yoksa bırakmalı mı? Ona yapışıyordu, felaketten sıyrılıyor, gün ışığına çıkıyor, elbiselerinden, saçlarından acı suları akıtıyor, kurtuluyor, yaşıyordu. Yoksa bırakacak mıydı? O zaman uçurum. Böylece düşüncesiyle tartışıyordu, daha doğrusu çarpışıyordu. İçinden korkunç bir öfkeyle bazen iradesine, bazen inançlarına saldırıyordu. Ağlayabilmiş olmak Jean Valjean için bir mutluluk oldu. Bu belki de onu aydınlattı. Yalnız başlangıç pek korkunç oldu. Kendisini vaktiyle Aras'a doğru iten fırtınadan daha şiddetlisi patlak verdi. Geçmiş bugünün karşısına geliyordu. İkisini karşılaştırıyor, hıçkırarak ağlıyordu. Gözyaşlarının bende açılınca talihsiz adam kıvrandı. Karara vardığını hissediyordu. Ne yazık ki bencilliğimizle ödevimiz arasında başlayan bu ölesiye çekişmede, değişmez gayemizin karşısında böyle şaşkın, inatçı, boyun eğmekten hırs duyarak, mevkiimizi korumaya çalışarak, mümkün olabilecek bir kaçışı umarak, bir kurtuluş yolu arayarak adım adım gerilediğimiz zaman, arkamızdaki duvar gibi birden uğursuz bir şekilde direnir. Engel olan kutsal gölgeyi hissetmek. Amansız bilinmezlik. Ne korkunç kabus. Demek ki insan hiçbir zaman vicdanıyla barış elde edemez. Kararını ver Brutus, kararını ver Katon. Vicdan Tanrı olduğu için sonsuzdur. Bu kuyuya insan bütün hayatının emeğini atar, servetini atar, zenginliğini atar, başarısını atar, özgürlüğünü ya da yurdunu atar, rahatını atar, huzurunu atar, sevincini atar. Daha, daha, daha. Kabı boşaltın, kutuyu eğin. En sonunda oraya kalbini atmak gerekir. Eski cehennemlerin sisi içinde bir yerlerde buna benzer bir fıçı vardır. En sonunda reddetmekle insan affa uğramaz mı? Tükenmezliğin bir hakkı olabilir mi? Sonsuz zincirler insan gücünün üstünde değil midir? Sisyphos'la Jean Valjean'ı yeter artık dedikleri için kim ayıplayabilir? Maddenin boyun eğmesi sürtünme ile sınırlanmıştır. Ruhun boyun eğmesine hiçbir sınır yok mudur? Madem ki devamlı hareket imkansızdır, devamlı fedakarlık zorunlu olabilir mi? İlk adım hiçbir şey değildir, zor olan sonuncusudur. Cosette'in evlenmesi, bu evlenmenin getirdikleri yanında Champmathieu olayı neydi ki? Yokluğa girmenin yanında küreye girmek nedir ki? Ey aşağı indiren ilk basamak, sen ne kadar karanlıksın. Ey ikinci basamak, sen ne kadar kapkarasın. Bu sefer baş nasıl geri çevrilmez ki? Dava yolunda ölmek bir yücelmedir, yakıcı bir yücelme. Kutsallaştıran bir işkencedir bu. İlk anda insan ona razı olur. Kızgın demir tahtın üzerine oturur, alnına kızgın demir tacı yerleştirir, kızgın demirden küreyi kabul eder, kızgın demir asayı eline alır. Ama alevden gömleği giymek de gerek. Sefil tenin isyan ettiği, işkence tahtından feragat edilen bir an yok mudur? Jean Valjean en sonunda manevi yorgunluğun sükunetine kavuştu. Tarttı, düşündü, ışıkla gölgenin esrarlı terazisinin bütün ihtimallerini dikkatle inceledi. Işık saçan bu iki çocuğa kendi kürek mahkumiyetini zorla kabul ettirmek ya da çaresiz batışını kendi elleriyle başlatmak. Bir yanda Cosette'in fedakarlığı, öte yanda kendininki. Hangi sonuçta durdu, nasıl bir karar aldı? Kaderin şaşmaz sorusuna kendi içinden nasıl bir karşılık verdi? Hangi kapıyı açmaya karar verecek acaba? Hayatının hangi yanını kapamaya, mahkum etmeye karar verdi acaba? Onu çevreleyen bütün bu aşılmaz dik yamaçlar arasında hangisini seçti acaba? Hangi sonucu kabul etti? O uçurumlardan hangisine başıyla işaret etti? Baş döndürücü düşünceleri bütün gece sürdü. Sabaha kadar orada, aynı durumda, yatağın üzerine iki kat olmuş, kaderin altında çökmüş, belki de yazık ezilmiş olarak, yumrukları sıkılmış bir halde, kolları çarmıha çivilenip yüzü koyun yere atılmış bir insan gibi kolları açık, öylece kaldı. 12 saat, uzun bir kış gecesinin 12 saati, soğuktan donarak, başını kaldırmadan, bir tek kelime söylemeden orada kaldı. Düşüncesi yerlerde yuvarlanır, bazen bir ejderha, bazen bir kartal gibi havalarda uçarken o bir ölü gibi hareketsizdi. Onu gören ölü sanırdı. Birdenbire titreyerek ürperiyor, Cosette'in elbiselerine yapışan ağzı onları öpüyordu. O zaman yaşadığı anlaşılıyordu. Kim? Görenler dediğimiz kim? Madem ki Jean Valjean yalnızdı, orada kimsecikler yoktu. Karanlıklar içindeki gören gözdü bu. 7. Kitap. Zehir bardağının son yudumu. 1. 7. çevreye 8. gök. Düğünlerin ertesi günleri tenha olur. Mutlu insanların yalnızlığına saygı gösterilir. Bir de biraz geciken uykularına. Ziyaretlerin, tebriklerin gürültü patırtısı daha sonra başlar. 17 Şubat sabahı Bask toz beziyle toz tüyü elinde bekleme odasını temizlemekle meşgulken hafifçe kapının vurulduğunu işittiği zaman vakit öğleyi geçiyordu. Kapının çıngırağı çalınmamıştı. Böyle bir günde saygılı bir davranıştı bu. Bask kapıyı açtı, Bay Fauchelevent'i gördü. Onu hala dağınık, altı üstüne gelmiş bir halde olan, bir gün önceki neşelerin savaş alanına benzeyen salona aldı. ''Ne yaparsınız efendim?'' dedi. ''Geç uyandık da.'' Jean Valjean, ''Efendiniz kalktı mı?'' diye sordu. Bask da, ''Beyefendinin kolu nasıl oldu?'' diye sordu. ''Daha iyi. Efendiniz kalktı mı?'' ''Hangisi? Eskisi mi, yenisi mi?'' ''Bay Pommerci.'' Bask doğrularak, ''Baron mu?'' dedi. ''Baron özellikle uşakları için barondur. Bundan uşaklara bir şeref sıçrar.'' Bir filozofun dediği gibi üzerlerinde ünvanın zifosu vardır, bu onların pek hoşuna gider. Bu arada şunu söyleyelim ki Marius faal bir cumhuriyetçiydi, bunu da ispat etmişti. Şimdi ise kendi isteği dışında baron olmuştu. Bu ünvan konusunda ailede küçük bir devrim olmuştu. Şimdi ona Bay Gillenormand önem veriyordu, Marius ise kaçınıyordu. Ne var ki Albay Pommerci, ''Oğlum ünvanımı taşıyacaktır.'' diye yazmıştı. Marius buna boyun eğiyordu. Sonra içinde yavaş yavaş kadınlık filizlenmeye başladığı için Cosette de barones olmaktan pek memnundu. Bask bir daha ''Baron mu?'' diye sordu. ''Gidip bakayım. Bay Fauchelevent'in geldiğini kendisine bildireyim.'' ''Hayır, benim geldiğimi söylemeyin. Kendisiyle özel olarak konuşmak isteyen birinin geldiğini söyleyin. Benim adımı söylemeyin ona.'' Bask, ya dedi. Kendisine bir şaşırtmaca yapmak istiyorum. Bask gene ya dedi. Bu ikinci ya da kendisine birincisinin açıklamasını yaparmış gibi bir eda vardı. Uşak çıktı. Jean Valjean yalnız kaldı. Dediğimiz gibi salon karmakarışıktı. İnsan kulak kabartsa düğünün belli belirsiz gürültüsünü duyabilecek gibiydi. Parkenin üzerinde çelenklerden, hanımların saçlarından düşen çiçekler vardı. dibine kadar yanan mumlar, avizenin billurlarına mumdan sallantılar ekliyordu. Hiçbir eşya yerinde değildi. Köşelerde birbirine yaklaştırılıp çember biçimine sokulmuş koltuklar, bir sohbete devam eder gibiydiler. Bütünüyle pek neşeliydi burası. Ölen bir şenlikte gene de daha bir parça güzellik vardır. Bu da mutlu bir şenlik olmuştu. Karışıklık içindeki şu sandalyelerin üzerinde, solan şu çiçeklerin arasında, şu sönmüş ışıkların altında insanlar sevinç düşleri görmüşlerdi. Güneş avizenin yerini alıyordu, salona neşeyle giriyordu. Birkaç dakika geçti. Jean Valjean baskın kendisini bıraktığı yerde kımıldamadan duruyordu. Benzi son derece soluktu. Gözleri çukurlaşmıştı, uykusuzluktan da öyle yuvalarına gömülmüşlerdi ki adeta kayboluyorlardı. Siyah kostümünde gece sırttan çıkarılmayan bir elbisenin yorgun buruşukları vardı. Dirsekler çamaşırların sürtünmesinin yünlü kumaşlarda bıraktığı o hafif tüylerle ağarmıştı. Jean Valjean ayaklarının dibine, parkenin üzerine güneşin çizdiği pencereye bakıyordu. Kapıda bir ses duydu, başını kaldırdı. Marius başı yukarıda, dudaklarında gülümseyiş, yüzünde bilinmez bir ışık, alnı parlak, gözü muzaffer içeri girdi. O da uyumamıştı. Jean Valjean'ı görür görmez, "Babacım siz misiniz?" diye haykırdı. Şu sersem bask esrarlı havalar takınmıştı. "Ama çok erken geldiniz, daha saat yarım, Cosette uyuyor." Marius'un Bay Fauchelevent'a bu babacım deyişinin anlamı yüce mutluluktu. Bilindiği gibi aralarında daima yamaçlar, soğukluk, gerginlik, kırılması ya da eritilmesi gereken buzlar olmuştu. Marius şimdi öyle bir sarhoşluk haline gelmişti ki yamaçlar düzleşmiş, buzlar erimeye başlamıştı. Bay Fauchelevent da Cosette için olduğu kadar onun için de bir baba olmuştu. Marius'un ağzından sözler taşıyordu. Bu da sevincin o tanrısal coşkunluklarına özgü bir şeydir. "Sizi gördüğüme ne kadar sevindim. Bilseniz dün sizi ne aradık. Günaydın babacığım, eliniz nasıl oldu? Daha iyi değil mi?" Kendi kendine verdiği olumlu karşılıktan memnun devam etti. "İkimiz de sizin çok lafınızı ettik. Cosette sizi o kadar çok seviyor ki. Odanızın burada olduğunu sakın unutmayın. O marme sokağını istemiyoruz artık. Orayı artık hiç istemiyoruz. Bozuk, homurtulu, çirkin, bir ucunda parmaklık olan, insanı üşüten, içine girilemeyen öyle bir sokağa nasıl da gidip oturabildiniz? Gelip burada yerleşeceksiniz. Hem de bugünden tezi yok. Yoksa Cosette'den çekeceğiniz var. Bakın haber vereyim. İkimizi de parmağının ucunda oynatmak istiyor. Odanızı gördünüz değil mi? Bizimkinin yanı başında bahçelere bakıyor. Kilitteki bozukluğu düzelttirdiler, yatak hazırlandı, sizi bekliyor. Bir gelmeniz kaldı. Cosette yatağınızın yanına Utrecht kadifesiyle kaplı büyük bir koltuk yerleştirdi. Kollarını ona uzat diye de tembih etti. Pencerenizin karşısındaki akasya ağaçlarına ilkbaharda bülbül gelir. 2 ay sonra oradadır. Onun yuvası solunuzda, bizimki de sağınızda. Gece bülbül şakır, gündüz de Cosette konuşur. Odanız güneyden yana. Cosette oraya kitaplarınızı yerleştirir. Kaptan Cook'un gezileri, bir de öbürü Vancouver'ın kini. Bütün eşyalarınızı yerleştirir. Galiba bir de sizin pek önem verdiğiniz bir küçük bavul varmış. Onun içinde bir şeref yeri ayırdım. Büyük babamı fethettiniz, onunla iyi uyuşuyorsunuz, hep birlikte yaşarız.